Musa 14. ayrım, sayfa 230. İsyan. Evet, Yeşun'un hakkı vardı. Çobanlar arasındaki su kavgaları er ya da geç bir çatışmaya yol açacaktı. İnsanın dost olduklarıyla dövüşmesi çok daha zor dedi Yeşu. Evet dedi Moz, haklısın. Gidelim. Kampın tamamen kaldırılıp yola çıkılabilmesi için Sep de sayılacak olursa 9 gün gerekti. Uzun mola süresinde coşkuyla sebzecileye soyunan çok olmuştu. Soğan, salata, hindiba, hıyar. Şimdi neredeyse gözleri yaşlı, henüz baş vermiş soğanları, uçuk yeşil, yumuşacık salataları, yeni yeri kıvrılmaya başlayan hindibaları, renkleri henüz açık yeşile dönüşememiş hıyarları söktüler. İhtiyarlar, Kenan'da çok daha güzellerini yiyeceksiniz diyerek avutuyordu onları. Ama ekip biçme, toprakta bir şeyler yetiştirme dürtüsü, süreklilik, ihtiyacını da birlikte getiriyordu. Bazıları bir incir ağacını, kimisi birkaç kök kişnişi ya da sarımsağı sahiplenmişti. İyi ki buğday ekmemişsiniz, yoksa ebediyen buralarda kalırdık. Leviler mucizeli bir yetenek sergilediler. 3 gün içinde her şeyi söktüler. Sunağın direklerini ve debirin tahtalarını hasırlara ve battaniyelere sardılar. Şimdi yola çıkış için verilecek işareti bekliyorlardı. Yeşu, herkesin hazır olması için arkasında adamlarıyla oradan oraya koşuyordu. Ve sonunda boru sesleri vadide yankılandı. Medyaniler üzgün, işlerini yarım bırakmışlardı. Apirular gidiyordu. Gizlice gözyaşları döküldü. Sevgililer ayrılıyor, dostluklar gidişin kızgın bıçağıyla dağlanıyor, düşmanlıklar yerini hüzne ve pişmanlığa bırakıyordu. Aslında bu apirular hiç de öyle kötü herifler değildi. Gülmeyi, eğlenmeyi biliyorlardı. Kızları sıcakkanlıydı. Oğlanlar da taş gibi çocuklardı hepsi. Evi bile kendisine yapılmış bir hareket saydığı altın boğa olayından beri hiç görmedikleri evi bile, peşinde bir torba baharatla bir fıçı şarap taşıyan iki hizmetkarıyla Mos'a iyi yolculuklar dilemeye geldi. Demek gidiyorsunuz. Geldiğimizde söylemiştik. Nereye gidiyorsunuz? Kenan'a, sana söylediğim gibi. Yolun açık olsun, bereketli olsun. Tanrı'nın barışı seninle olsun. Medyanilerin yanındaki uzun konaklamaları sırasında epeyce ölen olmuştu. Evet, ama pek çok da çocuk doğmuştu. Ve hayvanlar arasında eşeklerin sıpaları, develerin poltukları olmuştu. Hele küçük başları sayacak olursak, sürülerde geldikleri günkinden çok daha fazla kuzu ve oğlak vardı. Sonra apirular ufak tefek eşya ve giyecek sahibi olmuşlardı. Yiyecek ve odun biriktirmişler ve hepsinden önemlisi yeni ve daha rahat bir yaşama alışkanlığı edinmişlerdi. Eskiden olduğu gibi alelacele topladıkları denkleri sırtlarında birbirlerine sokularak sıkışık sıralar halinde yürüyecek yerde belli aralıklarla gruplar oluşturuyorlardı. Böylece kervanın bir yerden geçmeye başlamasıyla sonunun görünmesi arasında neredeyse bir gün geçmiş oluyordu. Kervanın başında atlarının sırtında Mos ve Harun oluyordu. Hemen arkalarında ailelerinin oluşturduğu küçük bir grup, sonra Leviler ve Yeşun'un askerlerinin yarı yarıya, yani 2500 askerin koruması altında taşınan ahit sandığı ve sökülmüş durumdaki debir geliyordu. Askerin geri kalanı kervanın sonundaydı. Ve bütün bu kalabalık su içiyordu kuşkusuz. 11 günlük yolculuğun sonunda ayrıldıkları yerlerden bile daha yeşil bir vadiye gelince hayvanları ve sürüleri sulamak, mataralarını ve testilerini doldurmak için tepelerin arasından kıvrılarak akan derelere doğru koştular. Vadinin sonunda uzakta bir köy görünüyordu. Dere kenarındaki bir çoban birden ortaya çıkan bu müthiş kalabalığı görerek korktu. Kekeleyerek buranın Medyen kralı Reba'nın ülkesi Kadeş olduğunu söyledi. Sonra 20-25 koyunluk sürüsünü önü sıra güderek aceleyle uzaklaştı. Hemen yakında iki kuyu vardı. Ama oradan su almayı düşünen Apiru kadınları, kuyu başında testilerini dolduran Medyenli kadınlarla karşılaştılar. Medyenliler, vadiye akmaya başlayan inanılmaz boyutlardaki insan ve hayvan serine kaygıyla baktıktan sonra Apiru kadınlarına döndüler. ''Siz burada ne yapıyorsunuz? Testilerimizi doldurmaya geldik. Bu koyunlar ve kuyular sizin değil.'' Evinin insanları sizden çok da konukseverdi. Biz evinin insanları değiliz. Reba'nın tebaasıyız. Şimdi gidin buradan. Apiru kadınları çaresiz geri döndüler. Gece tekrar gelip testilerini doldurmayı düşünüyorlardı. Apirular çadırlarını kurmaya hazırlanırken en az 50 kişilik bir kalabalık geldi ve şeflerinin kim olduğunu sordu. Sonra onları getirmiş olan adam Mos'un karşısında durdu ve konuştu. Biz Kral Reba'nın oğulları ve kabile şefleriyiz. Buraya hangi hakla yerleşiyorsunuz? Kral Reba'nın toprakları üzerindesiniz. Burada sadece kısa bir mola vereceğiz. Kral evi bize konukseverlik gösterdi. Sizin kralınızdan da aynı iyi niyeti göstereceğinizden eminiz. Böyle bir niyetimiz yok. Otlaklarımızı ezip geçeceksiniz, suyumuzu tüketeceksiniz. Konuşmacıların yaklaştığını gören Yeşu, askerlerinin 500 kadarıyla koşup gelmiş, Mos'un 8-10 adım arkasında Medyanilerin göreceği şekilde yer almıştı. Kendisi ve iki yardımcısı, bellerinde hançerleriyle atlarının üzerindeydiler. ''Şimdi buradayız. Siz öyle istiyorsunuz diye kanatlanıp uçacak değiliz.'' dedi Mos. ''Size burada sadece mola vereceğimizi söyledim. Bu kısa molanın barış içinde geçmesini diliyorum.'' Medyaniler ona müthiş bir öfkeyle baktılar. Etrafındaki askerlere bir göz attıktan sonra krallarına bilgi vermek üzere dönüp gittiler. Bu Medyaniler ötekilerden daha varlıklı görünüyorlardı. Kuşkusuz silahları vardı ve henüz son sözlerini söylememiş olmalarından korkulurdu. Leviler Mos'a debiri ve ahit sandığını yerleştirmek gerekiyor mu diye sormaya gelmişlerdi. Hayır, henüz değil diye cevap verdi Mos. Savaşın ortasında kalmalarını istemiyorum. Öncelikle şu Medyanilerin gerçek niyetlerinin ne olduğunu anlayalım. Ama ne olursa olsun sunağın ayın ilk günü kurulmuş olması gerek. İllul'un sonu geldi. 8 gün sonra Tişri'nin biri, o gün Tanrı'nın evinin kurulması için uygun olan gündür. Ertesi gün bir anlaşmayla Statiko korunmuştu. Evinin ülkesinde olduğu gibi ama bir farkla. Apirularla Medyaniler bu kez hiçbir dostluk ilişkisine girmediler. Aksine çobanlar arasındaki kavgalara ve kuyu başlarına saç baş olmalara sıkça rastlanıyordu. Ama yine de uzunca bir konaklama mümkün göründüğünden Mos Levileri çağırdı. Debirle ahit sandığını yerine yerleştirin. Aranızda 25 yaşını geçmiş sağlam erkekler Debir'in hizmetinde olacaklar. Sonra Mişael'i çağırdı. Yeşu'dan 20 kişilik koruma iste. Hazinedardan gümüş ve bakır al ve Kadeş'e dokuma tezgahı satın almaya git. Hatta bulursan 2 tane al. Bizi nasıl karşılarlar dersin? Kârlı bir iş ümidi her tür öfkeyi bastırır. Mişael gülmeye başladı. Mos gülümsedi. Ben de öyle olmaz efendim. İşte onun için oğullarından birisin ya Mişael. Şayet eğrilmiş keten ipliği de bulursan onu da al. Boya da alacaksın. Mor, erguvan rengi ve kırmızı. Sonra günlük istiyorum. Ne kadar çok alabilirsen, ne kadarını satmaya razı olurlarsa o kadarını al. Hepsini. Haydi şimdi git. Mişael akşam bir tek dokuma tezgahıyla döndü. Elden düşme ama iyi haldeydi. Sonra keten ipliği ve boya da almıştı ve kocaman bir torba günlük. Dediğin gibi oldu. Önce homurdandılar ama sonra gelişimin nedenini anlatınca yumuşadılar hemen. Çok iyi, dedi Mos. Ve Bassaleli çağırdı. İyi bak buna. Bu dokuma tezgahı, diye bağırdı Bassaler şaşkınlıkla. Bana bunun gibi 2 tezgah daha yapmanı istiyorum. Ne zaman hazır olur? 1 haftada. Sep dışında tabii. Sıra taşçılara gelmişti. Bana 3 arşın eninde, 5 arşın boyunda bir taş tekne yapacaksınız. Hiç pürüzsüz olacak. İçinde debiri örtecek ve kutsal alanı çevreleyen direklerin arasına asılacak perdeleri boyayacağız. Bu hazırlıklar sırasında Miriam öldü. Mos'la Harun'un çadırlarının önüne kalabalık toplanmıştı. Harun'un yanakları gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Mos'un gözleri kupkuruydu. Kardeşine ağlamıyor musun? Diye sordu Elisheba. Onun ölümsüz olduğunu sanmıyorduk değil mi? O senin kardeşindi. Biliyor musun Elisheba, benim annemin doğurmadığı kardeşlerim var. İnsan akrabalarını kendisi seçer. Ama yine de baba bir kardeşinin cenazesini dağ yamacına götüren küçük grupla yürüdü. Ondan bir konuşma bekliyorlardı. Kısa konuştu. Tanrımız, kurtarıcımız çok büyüktür. İnsan ölümlüdür ve o yüceliğin ancak küçücük bir parçasını görebilir. O da bu büyük talih ona lütfedilmişse. Bu nedenlidir ki, çoğu kez insanoğlu hiçbir şey bilmediği halde mutlu olur ya da üzülür. Sadece bilge, görebildiklerinin sınırını bilen bilge insan, Tanrı'nın sırrına ulaşılamayan iradesiyle kendisi hakkında karar aldığını bilir ve sevinmeden ve yerinmeden karşılar yaşadıklarını. Meryem'in ruhunun bundan böyle yeryüzündeki hayatının ne kadar küçük ve önemsiz olduğunu anlamasını diliyorum. Kampa döner dönmez Harun'a, yarından başlayarak dedi. Tanrı'nın altın sunağının üzerinde günlük yakacaksın. Akşam lambaları yakmaya gidecek ve yine günlük yakacaksın. Gece ve gündüz. Tanrı'nın sunağında günlük yakılması gerek. Harun ağlamaktan kızarmış gözleriyle Mos'a baktı. Mos kımıldamadı. Tek avutucu söz söylemedin Mos. Miriam'ın çocuklarına da. Mısırlı askerler bile kardeşleri savaşta ölen askerlere baş sağlığı dilerlerdi. Bizler Tanrı'dan beklemeliyiz avunmayı Harun. Bu kadar taş kalpli olman mı gerek? Diye bağırdı Harun ve döndü gitti. Dolunay insanları etkiliyor olmalıydı. Çünkü biraz sonra Mos bir kase çorba, keçi peyniri ve bir küçük ekmekle akşam yemeğini yerken Mişael ile Hur onu görmeye geldiler. Hiçbir şey demediler ama yüzlerindeki tasalı anlamlar çok şey ifade ediyordu. Mos onları sofraya, yemeğini paylaşmaya davet etti. Ayıp olmasın diye biri bir incir, öteki küçük bir bağlı çörek aldı. İçecek olarak da sadece su. Pekala dedi Mos. Söyleyin bakalım ne oldu? Kötü haber vermemeyi emreden töre onları büsbütün sıkıştırıyordu. Öte yandan dürüstlük, haberi saklamamayı gerektiriyordu. İki adam kekelemeye başladılar. Hiçbir şey anlamıyorum dedi Mos sonunda. Sabrı tükenmişti. Hadi söyleyin ne var? İsyan dedi sonunda Mişael. Kim? Korah, Datan, Abiram. On, başka birileri daha. Yine mi? Mos elleriyle yüzünü sıvazladı. Korah, Kohat'ın oğluydu. Levilerden ve Mos'un amca oğluydu. Mısır'dan çıkışlarından kısa bir süre sonra suyu ve yiyeceği bahane ederek yine sorun çıkarmıştı. Datan, Abiram ve On, Ruben kabilesindendi ve aslında Mos'un otoritesini kabullenmeyi reddetmişlerdi hep. Bunlar Mos'un her kararını tartışmak için 100 tane bahane bulan muhaliflerin başını çekiyorlardı. ''Ya ötekiler? Onlar kim?'' diye sordu Mos. ''Levilerden birileri. Şu anda toplanmış konuşuyorlar. Ne diyorlar?'' ''Senin otoritene boyun eğmeleri ve Harun'u ve çocuklarını dini şef olarak kabul etmeleri için hiçbir neden olmadığını söylüyorlar.'' Onlarla konuşmaya gidiyorum. Sen hemen Yeşu'ya haber ver. Mos Harun'u da çağırdı ve birlikte toplantının yapıldığı yere gittiler. İki adamın geldiğini gören herkes sustu. En az 300 kişiydiler. Bir çember oluşturmuşlardı ve çemberin dışında birkaç da kadın vardı. Kendi aranızda tartışacak yerde şikayetlerinizi gelip bana söyleyebilirdiniz, dedi Mos hepsine ayrı ayrı bakmaya çalışarak. ''Seninle tartışmak olanaksız.'' diye cevap verdi Kora. ''Sadece emirlerini dinleyebilir ve yerine getiririz. Firavun gibi hükmediyorsun bize.'' Mos omuz silkti. Gerçekten bu bir saplantıydı onlarda. ''Ben Firavun değilim. Kora, eğer Firavun olsaydım sen de olurdun. Amca oğlum olduğuma göre.'' ''Ne istiyorsunuz benden?'' ''Ne mi istiyoruz?'' diye bağırdı on. Kollarını öfkeyle sallayarak Mos'a doğru yürürken. ''Sen... Her şeye karar veren sensin. Hiç kimsenin itiraza hakkı kalmadı. Kabile şefi yok, aile reisi yok. Senin otoriten, bütün öteki otoriteleri yok etti. Durmadan Tanrı'dan söz ediyorsun. O Tanrı hepimizin Tanrısı. İçimizde ise hepimizin içinde. Senin ne üstünlüğün var? Kimsin sen? Ben asla sizden üstün olduğumu söylemedim. Kenan'a vardığımızda canınız nasıl istiyorsa öyle hareket edersiniz. Şu an için... Sizi Mısır'dan çıkarmayı ben üstlendim. Bu iş için bir şef gerekti. Kader o görevi bana getirdi. Siz de bunu kabul ettiniz. Şimdi söyleyin, bu toplantının asıl amacı neydi? Neyi tartışıyordunuz? Harun'u niye başımıza getirdin? Dedi Levilerden biri. Bizler hepimiz emir kulu muyuz? Harun'un en önemli özelliği senin kardeşin olması öyle değil mi? Harun bembeyaz olmuştu. Ama yine şu altın boğa hikayesi mi ortaya dökülüyordu? O anda Yeşu, askerlerinin 300 kadarıyla yanlarına geldi. ''Tanrı hizmetleri için bu kadar insanın arasından sizleri seçtim.'' diye bağırdı Mos öfkeyle. ''Ondan sonra da Tanrı'nın iradesiyle sizi Mısır'da bir araya getiren ve yine Tanrı'nın iradesi ve himayesiyle benimle birlikte sizi Mısır'dan çıkaran insanın dini şefiniz olmasını istedim. Bu çok doğru ve haklı bir karardı. İleride Harun yaşlandığında sizin bilgeliğinizi ispat etmenize bir engel mi var?'' Onun oğullarını da görevlendirmişsin. Benim oğullarım da Levilerden değil mi? Tıpkı sizin gibi, dedi Harun. Bu sizi Levi ailesinin dışında mı bırakıyor, yoksa Tanrı hizmetinden yoksun mu kalıyorsunuz, diye devam etti Mos. Eleazar ve kardeşlerinin işlerin hepsine yetişebileceğini zanneder misiniz? Biraz sakinleşmiş görünüyorlardı. Hatta işlerinden biri, Tanrı Harun'u da görevlendirdiğine göre Mos'un seçiminin yasaya uygun olduğunu söylemek için sesini yükseltti. Şimdi soruyorum. Ruben ailesi neden Levilerle aynı cephede yer alıyor? Onlar da kutsal evin hizmetine mi girmek istiyorlar? Hayır, bizim böyle bir talebimiz yok, dedi Datan. Biz neden dolayı senin mutlak otoriteye sahip olduğunu ve her konuda son sözü neden hep senin söylediğini öğrenmek istiyoruz. Bizler senden daha az saygıya layık değiliz. Bizler alınan kararlarda bize danışılmasını istiyoruz. Mos'un yüzüne kan hücum etmişti. Öfkesini yatıştırmak için derin nefesler aldı. Herkesin başkan olmak istediği toplumların ne duruma geldiğini hepimiz biliriz. Sizler kabile şefleri değilsiniz ve kabile şeflerimizin var olduğunu görmek istemiyorsunuz. Yargıç değilsiniz ve yargıçlarımızın var olduğunu görmek istemiyorsunuz. Çünkü sen Datan, sen Abiram ve sen On ve siz hepiniz diye devam etti Mos parmağıyla onların arkasında toplanmış olanları göstererek. Siz içinizde Tanrı'nın ruhunu taşıdığınızı söylüyorsunuz ama sizi isyana iten şey onun ruhu değil, kendinize olan hayranlığınız, boş gururunuz. İnsanlarınıza ne kadar önemli kişiler olduğunuzu göstermek istiyorsunuz. Ve kendi kendinize emirleri neden Mos versin diyorsunuz. Ama bu arada hepinizin herkesi göz önünde tecelli etmiş olan Tanrı'yı görmemişsiniz çünkü gözleriniz cerahatli bir perdeyle kapanmış. Yasanın levhalarını görmemişsiniz. Benim burada sadece ve sadece Yüce Tanrı'nın bir aracı olduğumu ve bu aracın sizin kurtuluşunuza adanmış olduğunu görememişsiniz. Aslında siz ilk kez karşı çıkmıyorsunuz bana. Ya da daha doğrusu bana karşı çıktığınızı sanıyorsunuz. Siz Tanrı'nın aracına karşı çıkıyorsunuz. Bu nedenle aramızda yeriniz yok. Parmağıyla onları göstererek yüksek sesle devam etti. Sizleri topluluğumuzdan çıkarıyorum, dedi. Canlarınızı bağışlıyor ve sizleri Tanrı'nın yüce adaletine teslim ediyorum. Şimdi çadırlarınızı toplayın ve derhal gidin. Siz, aileniz ve hizmetkarlarınız. Askerler buradan bir günlük mesafeye kadar sizinle gelecekler. Abiram korkunç bir çığlık kopardı. Ama Leviler hemen araya girmişlerdi ve askerler öne çıktılar. Mos ile Harun arkalarına dönüp yürüdüler. İsyan bastırılmıştı. Yasalar. Ertesi sabah sırtlarında denkleriyle yüzlerinden öfkeleri okunan erkekler, ağlaşan kadınlar ve şaşkın çocuklardan oluşmuş bir kafile, çevrelerini saran 100 silahlı askerle kamptan ayrıldı. Bunlar isyancılar ve aileleriydi. Apirular onların geçişini keyifsiz gözlerle seyrettiler. Birkaçı onlara yolluk yiyecek gibi bir şeyler vermek istedi, ötekiler engel oldular. Peki ne yapacaklar oralarda? Canlarının kurtulduğuna şükretsinler. Canları kurtulmuş. Nasıl kurtulacak canları? Kendilerini nasıl koruyacaklar? Oralarda ayı olur, kurt olur. Mos'un sözünü dinleselerdi. Ama onlar bizim kardeşlerimiz. Kendi insanlarına baş kaldıran kardeş, olmaz olsun. Sürgünler kafilesi bir süre sonra uzakta, vadide kaybolan bir toz bulutundan ibaret kaldı. Ama bu toz bulutu geride kalanları zehirlemişti. Yargıçlar, yasalara uymayı reddedenlerin suç işlediklerini ve Datan, Abiram, On ve bütün ötekilerin böylece kendi kendilerini toplumdan koparmış olduklarını anlatarak huzursuzluğu gidermek istediler. Ama günün birinde Mos'un hoş görmeyeceği bir şey yaptıklarında aynı akıbete uğrayabileceklerini düşünenler az değildi. Bu sırada dokumacılar kumaş dokuyordu. İlk parçayı Mos'a gösterdiler. Mos elledi, ketenine baktı, başını salladı. Güzel, bir de Harun'a gösterin. Sonra Mos Harun'u ve yargıçları çağırdı ve onlara şunları söyledi. Size halkımızın uymak zorunda olduğu yasalar konusunda Tanrımızın emirlerini bildireceğimi söylemiştim. Şimdi vakti geldi. Papirus ruloları ve kalem getirin. Beni dinleyin ve yazın. Hepimiz mi yazalım yoksa birimiz mi yazacak diye sordu yargıçların en yaşlısı. Tanrı'nın emirlerini 3 kişi yazsın. Böylece biriniz bir yanlış yaparsa öbür ikisi düzeltebilir. Ama ellerinde ne papirus ne de kalem vardı. Kadeşten satın almak gerekti. Bu iş için de bütün bir gün geçti. Ertesi sabah kurul yeniden toplandı. Mos tabureleriyle bir yarım çember çizecek şekilde sıralanmış olan yargıçlarla Harun'un önüne oturmuştu. 3 yargıcın dizlerinin üzerinde bir yazı tahtası vardı. Hokkalar yanlarındaki taşların üzerine konmuştu ve 3 yargıcın da hemen yanında gerektiğinde kamış kalemlerini kesecekleri iyice bilenmiş bıçaklar bekliyordu. Bir apiru köle satın alırsanız diye başladı Mos. 6 yıl süreyle sizin mülkiyetinizde olacak ama 7. yıl hiçbir bedel ödemeden özgür kalacaktır. Size yalnız geldiyse yalnız gidecek ama evli geldiyse karısıyla birlikte gidecektir. Şayet efendisi ona bir kadın verir ve kadın ondan kız ve erkek çocuklar doğurursa, kadın ve çocukları efendiye ait olacak ve erkek yalnız gidecektir. Ama şayet köle, ben efendimi, karımı ve çocuklarımı seviyorum, özgürlüğümü talep etmeyeceğim derse, sahibi onun kapısının önünde ya da kapısının eşiğinde Tanrı'ya takdim edecek, kulağını biz ile delecek ve adam ömrünün sonuna kadar onun kölesi olacaktır. Yargıçlar birbirlerine doğru eğilerek ve sürekli başlarını sallayarak bu yasayı konuşuyorlardı alçak sesle. Bir adam, kendi kızını köle olarak satarsa, o kadın bir erkek köle gibi özgür olamayacaktır. Eğer sahibi onunla cinsel ilişkiye girmemişse ve onu beğenmiyorsa, onun başka birine satılmasına izin verecektir. Sahibi ona karşı gerektiği gibi davranmadığı için bir yabancıya satılmayı istemeye hakkı yoktur. Onu kendi oğluna verirse, bu kadına bir kıza tanınan hakları tanıyacaktır. Şayet erkek ikinci bir kadın alırsa, birinci kadının etten, giysilerden ve kocalık görevlerinden yoksun bırakmayacaktır. Şayet kadını bu üç şeyden yoksun bırakırsa, kadın kurtulmalık ödemeden özgür olacaktır. Adamlar Mos'a baktılar, düşünceli görünüyorlardı. Bir insanı vuran ve onu öldüren, öldürülecektir. Ama öldürme kastı olmadan öldürmüş ve kurbanına Tanrı'nın isteğiyle rastlamışsa, katil benim ona göstereceğim bir yere kaçabilir. Yani Tanrı'nın göstereceği bir yere demek istiyorsun, değil mi? Onun emri böyle. Ama ya bu yer gösterilmemiş olursa ne yapılması gerekir? Bunu tartışırız. Ama bir adam birisini hile öyle öldürürse, onu Tanrı'nın sunağında bile olsa alıp öldüreceksiniz. Kısa bir sessizlik oldu. Ve babasına yahut anasına vuran mutlaka öldürülecektir, diye devam etti Mos. Bir adamı çalıp kaçıran öldürülecektir. İster onu satmış, ister satmayıp elinde bulundurmuş olsun. Ve babasına yahut anasına kötü söz söyleyen mutlaka öldürülecektir. Bir bilgenin, şayet babası bir suç işlemişse, ona itham etmeye hakkı yok mudur, diye sordu yargıçlardan biri. Bunu da tartışırız, dedi Mos, ifadesiz bir sesle. Sonra devam etti. Şayet adamlar kavga eder ve bir adam bir başkasına taşla yahut yumrukla vurursa ve vurulan ölmez fakat yatağa düşerse, sonra bu adam yataktan kalkar ve dışarıda değneğiyle gezebilirse, o zaman vuran sadece ona kaybettiği vaktin bedelini ödeyecek ve vurduğu adamın iyileşmesini sağlayacaktır. Şayet bir adam kölesine yahut cariyesine değnekle vurur ve o elinin altında ölürse, onun cezalandırılması gerekir. Ama bir yahut iki gün yaşarsa cezalandırılmayacaktır. Çünkü o kendisinin parayla satın aldığı malıdır. Şayet bir kavga arasında bir adam gebe bir kadına onun çocuğunun düşmesine sebep olacak kadar kuvvetle çarpar ama daha başka bir zarar vermezse, kocanın şikayeti üzerine bu şikayet incelendikten sonra tayin edilecek, bedeli ödenecektir. Birisine bir zarar verildiğinde zarar vereni cana karşılık can, göze karşılık göz, dişe karşılık diş, ele karşılık el, ayağa karşılık ayak, yanağa karşı yanık, darbeye karşı darbe ve yaraya karşı yarayla cezalandırmak gerekir. Mos durdu, nefes aldı, düşünceli gözlerle yargıçlara baktı, büyük bir yudum su içti ve devam etti. Şayet bir öküz, bir erkeği yahut kadını süser ve o ölürse, öküz mutlaka taşlanarak öldürülecek ve eti yenilmeyecektir. Fakat öteden beri süsen bir öküz olup sahibine bildirilmiş ama onu zapt etmemişse ve öküz bir erkeği yahut kadını öldürmüşse, o zaman sahibi de öldürülecektir. Şayet ceza para cezasına çevrilirse, canının fidyesi olarak kendisinden istenilenin tamamını ödeyecektir. Şayet öküz bir erkek çocuğu ya da kız çocuğu süserse ceza aynı olacaktır. Şayet öküz bir köleyi yahut cariyeyi süserse onların efendisine 30 şekel gümüş verilecek ve öküz öldürülecektir. Şayet bir adam bir kuyunun kapağını açar yahut bir kuyuyu kazar da üzerine örtmez ve bir öküz ya da eşek içine düşerse kuyunun sahibi zararı ödeyecektir. Hayvanın sahibine bedeli para olarak ödeyecek ve hayvan kendisinin olacaktır. Bir adamın öküzü bir başkasının öküzünü öldürürse, diri öküzü satın alıp parasını paylaşacaklar, Aynı zamanda ölen öküzü de paylaşacaklar. Yahut öteden beri süsen bir öküz olup da sahibinin onu zapt etmediği bilinirse, zararı karşılayarak öküz yerine öküz verecek ölü hayvan kendisinin olacaktır. Şayet bir adam öküz yahut koyun çalarsa ve onu keser ya da satarsa, bir öküz yerine 5 öküz ve bir koyun yerine 4 koyun ödeyecektir. Şayet ödeme imkanı yoksa, çalıntı malları ödemek için kendisi satılacaktır. Ama hayvan öküz ya da koyun diri olarak elinde bulunursa, karşılığında bir yerine 2 hayvan vermek zorundadır. Şayet bir hırsız suçüstü yakalanır ve vurulup ölürse, bu bir cinayet sayılmaz. Ama güneş doğduktan sonra hırsızlığa girer de vurulup öldürülürse, bu bir cinayettir. Şayet bir adam bir tarlada ya da bağda yangın çıkarır ve yangının başka bir adamın tarlasına kadar yayılmasına izin verirse, komşunun zarar gören ürünü kadar kendi ürününden ödeyecektir. Komşu tarla ya da bağ tamamen yanmışsa, komşunun zararını kendi tarlasının en iyisinden ya da bağının en iyisinden ödeyecektir. Demek bağlarımız olacak diye bağırdı yargıçlardan biri. Yüce Tanrı bize Kenan'a gireceğimiz sözünü verdi, dedi Moz. Yargıcın sözünü kesmesinden yararlanarak bir süre düşündü ve devam etti. Şayet çalılıklar tutuşur ve yangın kesilmiş ekin demetlerine veya tarladaki ekine ulaşır ya da bütün bir tarla tutuşup yanarsa, yangını çıkaran bütün zararı ödeyecektir. Şayet bir adam komşusuna saklamak üzere para ya da başka eşya emanet eder ve bunlar o evde çalınırsa, hırsız yakalanırsa çaldıklarının 2 katını ödeyecektir. Şayet hırsız yakalanmazsa ev sahibi Tanrı'nın huzuruna varıp komşusunun mallarına el sürmediğine yemin edecektir. Bir öküzle, eşek ya da koyunla, bir esvapla, kaybolduğu iddia edilen bir eşya ile ilgili bütün suçlarda her iki taraf davasını Tanrı'nın huzuruna getirecektir. Tanrı'nın haksız olduğunu bildirdiği taraf, karşı tarafa 2 misli bedel ödeyecektir. Yargıçlar birbirlerine baktılar ve kamış kalemlerin papiruslarında çıkardığı ses bir an kesildi. Bir giysi için Yüce Tanrı'yı rahatsız mı edeceğiz, dedi yargıçlardan biri. Adalet, Tanrımızı asla rahatsız etmez. Peki bizim rolümüz ne olacak? Az önce yazdığınız bütün maddelerde anlatılıyor. Şayet bir adam komşusuna bir hayvanını, bir eşek, bir öküz ya da koyun emanet eder ve hayvan ölürse, yaralanırsa ya da kaybolursa, komşu Tanrı'nın huzurunda komşusunun malına el sürmediğine dair yemin edecektir. Mal sahibi kabul edecek ve zarar ziyan ödenmeyecektir. Şayet hayvan çalınırsa, adam mal sahibinin zararını ödeyecektir. Şayet hayvan, vahşi bir hayvanın saldırısına uğramışsa, emaneti alan komşu delil olarak hayvanın leşini gösterecektir. Böyle öldürülmüş bir hayvan için zarar ziyan ödenmeyecektir. Şayet bir adam komşusunun bir hayvanını ödünç alır da sahibi yokken hayvan yaralanırsa, ödünç alan bütün zararı ödeyecektir. Ama mal sahibi yanındayken yaralanmışsa, ödünç alan zararı ödemez. Hayvan kiralanmışsa kira bedeline sayılır. Tanrımızın bilgeliği sınırsız, diye bağırdı yargıçlardan biri. Her şeyi düşünmüş. Moz kısık kirpiklerinin arasından kuşkuyla baktı. Yargıcın ses tonu biraz daha fazla coşkuluydu. Bu insanlar samimi miydiler yoksa onunla alay mı ediyorlardı? Devam etti. Şayet bir adam nişanlı olmadığı bir bakireyi baştan çıkarır ve onunla yatarsa, kendi karısı olması için ona mutlaka ağırlık verecektir. Şayet babası kızını vermek istemezse, baştan çıkaran evlenecek kızlara verilen ağırlığa eşit bir paraya ödeyecektir. Büyücü bir kadını yaşatmayacaksın. Büyücü bir kadını nasıl tanımlayacağız, diye sordu bir yargıç. Tanımlamaya gerek mi var? Bir büyücü sadece sihirle uğraşan bir kadın mıdır, yoksa kendi çıkarı için bir takım aldatmacalar yapan bir sahtekar mı? Bu konuyu tartışacağız, dedi Moz. Kim bir hayvanla tabiata aykırı bir ilişkiye girerse öldürülecektir. Kim Tanrı'dan başka herhangi bir ilaha kurban keserse toplum önünde yargılanarak öldürülecektir. Yargıçlar ve yazıcılar bir an kalemlerini bıraktılar, başlarını eğdiler. Harun telaşlanmıştı. Yasalar bugünden başlayarak yürürlüğe girmiştir, dedi Moz. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra tekrar konuştu. Yabancıya haksızlık etmeyeceksiniz ve ona zulmetmeyeceksiniz. Çünkü sizler de Mısır diyarında yabancıydınız. Hiçbir dul kadını ya da öksüzü incitmeyeceksiniz. Şayet incitecek olursanız feryatlarını mutlaka işiteceğim. Öfkem cezalandıracak ve sizi kılıcımla öldüreceğim. Ve sizin karınız da dul ve çocuklarınız öksüz kalacak. Şayet halkımın herhangi bir yoksuluna boş para verecek olursanız, tefeci gibi davranmayacak ve ondan faiz almayacaksınız. Komşunuzun abasını rehin olarak almışsanız gün batımında ona geri vereceksiniz. Çünkü onun tek örtüsüdür. Aba onun sarındığı tek giysidir. Başka neyle sarınıp uyuyabilir? Şayet bana yakınırsa ben onun sesini duyarım. Çünkü ben lütfediciyim. Kutsal bilgelik diye haykırdı aynı yargıç. Bu kez Harun azarlar gibi baktı. Tanrı'ya sövmeyeceksiniz ve halkınızın şefi olana lanet etmeyeceksiniz. Lanet etmek mi, karşı gelmek mi diye sordu yazıcılardan biri kalemini bırakarak. Lanet etmek dedim diye cevap verdim Oz. Hasadınızın ilk ürününü buğday olsun, üzüm olsun kendinize saklamayacaksınız. İlk doğanları bana adayacaksınız. Sığırlarınız ve koyunlarınız için de aynı şeyi yapacaksınız. Yavrular 7 gün analarının yanında kalacak. 8. gün bana verilecek. Benim önümde arınmış olacaksınız. Kırda bulduğunuz ve vahşi hayvanlarca öldürülmüş hiçbir şeyi yemeyeceksiniz. Bunları köpeklerinize atmayacaksınız. Gerçekten de kırlarda buldukları parçalanmış, yarısı yenmiş etleri yiyenlerin bir süre sonra delirip ağızlarından sayralar akarak öldüklerini görmedik mi? Diye söze karıştı bir yargıç. Bu yasak 1000 kez haklı. Tanrı'ya şükrolsun. Mos başını salladı ve devam etti. Asılsız ve yalan haber taşımayacaksınız. Kötü niyetle tanıklık yaparak kötülere yardımcı olmayacaksınız. Çokluğun etkisinde kalıp kötülüğe yönelmeyeceksiniz. Bir davada çokluğun peşine takılıp adaleti yanıltacak tanıklık yapmayacaksınız. Bir davada yoksulu yoksul olduğu için kayırmayacaksınız. Mos bir yudum su içti ve şimdiden dolmuş olan papiruslara baktı. Düşmanınızın öküzünü ya da eşeğini kaçmış, başıboş dolaşır görürseniz hayvanı sahibine götüreceksiniz. Şayet düşmanınızın eşeğini yükünün altında çökmüş görürseniz ona yardım edeceksiniz, düşmanınızdan nefret etseniz bile. Sınırsız şefkat, dedi yargıç. Yoksul şayet bir dava açarsa onun hakkında yoksun bırakmayın. Her tür yalandan uzak durun ve asla bir suçsuzun ölümüne sebep olmayın. Çünkü ben Tanrınız, suçluyu asla affetmeyeceğim. Rüşvet almayacaksınız çünkü yolsuzluk sağduyulu olanın bile gözlerini kör eder ve bilgelerin bile sapkın işlere yönelmesine sebep olur. 6 yıl süresince ekip biçebilirsiniz ama 7. yıl toprağınızı boş bırakacaksınız. Tarlanız yoksullar için ürün verecek ve onların geride bıraktıkları da sahipsiz hayvanların olacaktır. Bağlarınız ve zeytinlikleriniz için de aynı şeyi yapacaksınız. Tanrımız bir an önce bunlara kavuştursun bizi diye göğüs geçirdi yargıç. 6 gün çalışacaksınız ama 7. gün işten uzak duracaksınız ki öküzünüz ve eşeğiniz dinlensin, köleniz ve kapınızdaki işçi gücünü toplasın. Size söylediklerime çok özen gösterin. Başka ilahlara yakarmayacaksınız ve dudaklarınızdan adları duyulmayacaktır. Benim için yılda 3 kez hac bayramı yapacaksınız. 7 gün boyunca mayasız ekmekle hacılar bayramını kutlayacaksınız. Abib ayı denilen zamanda Pesah'ta size buyurduğum gibi mayasız ekmek yiyeceksiniz. Çünkü o zamanda Mısır'dan çıktınız. Ektiklerinizden ilk ürünü aldığınızda Şavuot bayramını ve bütün çalışmalarınızın ürünü tarlalardan toplandığında yılın sonunda Sukkot bayramını kutlayacaksınız. Bütün erkekleriniz yılda 3 kez tanrıları Yahvepim huzurunda olacaktır. Bana kestiğiniz kurbanın kanını hiçbir mayalı gıdayla birlikte akıtmayacaksınız. Bana sunduklarınızın yağı ertesi sabaha kadar sunağın üzerinde kalmayacaktır. Topraklarınızın ürünlerinin en iyilerini efendiniz Tanrı'nın evine getireceksiniz. Oğlağı anasının sütünde pişirmeyeceksiniz. Mos gözlerini kapadı ve sustu. Harun'la yargıçlar ona bakıyorlardı. Hep gözleri kapalı, elini göğe doğru uzattı ve ilave etti. Tanrı şöyle buyurdu. Ve şimdi sizi yolunuz boyunca korumak ve hazırladığım yere götürmek üzere önünüzde bir melek gönderiyorum. Onun karşısında sakının ve sözünü dinleyin. Ona karşı koymayın. Çünkü suçunuzu bağışlamayacaktır. Çünkü benim iradem ondadır. Onun sesini dinler ve benim size söylediklerimin hepsini yaparsanız, sizin düşmanınız benim düşmanım olacaktır ve size kötülük edene ben kötülük edeceğim. Benim meleğim önünüzden yürüyecek ve sizi Amorilerin, Hititlerin, Perslerin, Kenanlıların ve Hivlerin ve Yebusilerin arasına götürecek ve ben onları helak edeceğim. Onların ilahlarına secde etmeyeceksiniz, ibadet etmeyeceksiniz ve onlarla birlikte tapınmayacaksınız. Ama onların bütün kutsal simgelerini ve kutsal taşlarını devireceksiniz. Efendiniz Tanrınıza ibadet edin. O sizin ekmeğinizi ve suyunuzu kutsayacak, bereketli kılacaktır. Ben sizi bütün hastalıklardan koruyacağım. Ülkenizde hiçbir erkek kısır olmayacak ve hiçbir kadın çocuğunu düşürmeyecek. Size hayırlı ve uzun ömür vereceğim. Mos'un sesi derinlerden geliyor gibiydi. Yargıçların papiruslara nakledebilmeleri için ağır ağır konuştuğunda sesi tuhaf titreşimlerle yankılanıyordu. Heybetimi sizin önünüzden göndererek yolunuza çıkaracak, bütün halklara korku salacağım. Öyle yapacağım ki bütün düşmanlarınız önünüzden kaçacak. Siz yaklaştıkça kaçmaları için Hivilere, Kenanlılara, Hititlere korku salacağım. Hepsini bir yıl içinde çıkarmayacağım. Memleket harap olmasın ve yırtıcı hayvanlar çoğalıp size zarar vermesin diye. Onları yavaş yavaş çıkaracağım. Siz bütün ülkeyi işgal edecek kadar çoğalıncaya kadar. Doğu Büyük Yeşil'den, Kuzey Büyük Yeşil'e ve çöllerden Büyük Irmağa kadar sınırlarınızı çizeceğim. Bu ülkelerin insanlarını size vereceğim ve siz onları önünüz sıra süreceksiniz. Ne onlarla ne de onların ilahlarıyla ahdetmeyeceksiniz. Bana karşı günah işlemenize sebep olmasınlar diye onlar sizin ülkenizde bırakılmayacak. Çünkü kendi ilahlarına ibadet ettirirler ve siz tuzağa düşmüş olursunuz. Mos sustu ve o kadar uzun süre elleri dizlerinin üzerinde kımıldamadan gözleri kapalı durdu ki yargıçlarla Harun uyuduğunu sandılar. Harun usulca öksürdü ve Mos gözlerini açtı. Çok çok uzaklardan, başka bir dünyadan geri gelmiş gibiydi. İyi misin diye sordu Harun. İyiyim. İçimde tekrar o ihtişamı gördüm. Öksürerek boğazını temizledi ve kalkarken konuştu. Tanrı'nın bana söylettiği yasanın geri kalan bölümünü yarın yazdıracağım. Ben sadece bir insanım. Papirusları yuvarladılar, bağladılar, mürekkep hokkalarını erimiş bal mumuna bulanmış keten liflerinden yapılma tıkaçlarla kapattılar. Kamış kalemleri ceplerine koydular ve ayağa kalktılar. Emir bekliyorlardı. Gidin dedi Mos kısaca. Tanrı'nın barış ve adaleti kalplerinizi doldursun. Giysileri rüzgarda uçuşarak çadırlarına döndüler. Harun heyecanını dile getirerek, sözcükleri arayarak bir süre daha Mos'la kaldı. Ama konuşamadı. Sözcükleri bulamadı. Çünkü neler hissettiğini kendisi de bilemiyordu. Kendini bitkin hissediyordu. Titriyordu coşkuyla haykıracak ya da birden gözyaşlarına boğulacak gibiydi. Sonra, ''Sana ve oğullarına görevinize yakışır giysiler yaptırmalıyız.'' dedi Mos. Tekrar sustu. Bakışlarını göğe kaldırdı ve Harun da çadırına döndü. 14. ayrım sonu, sayfa 248.